bir adım ileri.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize merhaba.
Bir amacı olmalı insanın, bir ülküsü, bir faydası olmalı etrafındakilere ve ülkesine. Güzel ülkemin gençlerin ufkunda her zaman ilerleme olmalı. Devletimiz 160 yıldır bu hayalleri desteklemek amacıyla, her yıl gençlere çeşitli imkanlar sağlayarak, onlara eğitim almaları amacıyla yurt dışına gönderiyor. Bir kıvılcım olarak gönderdiği her ateş parçasının bir meşale ya da bir kor olarak dönmesini arzu ediyor. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize saygılar, sevgiler. Devletimiz tarafından yurt dışına gönderilen başarılı öğrencilerimizin hikayelerini paylaşmış olduğumuz bu programımızda, bu hafta Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Uzmanı Doktor Mehmet Akif Şentürk'ü konuk ediyoruz. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş buldum, sağ olun.
Nasılsınız hocam?
Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız?
Biz de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Eksik olmayın. Hocam, biraz kendinizden bahsetseniz bize.
Tabii ki. İsmim Mehmet Akif Şentürk. Artvin Borçka ilçesi doğumluyum. Üniversite eğitimimi İstanbul'da aldım. İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi mezunuyum. 2013 yıllarında yurt dışına dili eğitimi almak maksadıyla gitmiştim. Bu süreçte orada bizlere yardımcı olan yine 1416'lı bir büyüğümüz vardı. Onunla birlikte bu süreçleri öğrendik ve bu burs programına katılmaya karar verdik.
1416 böyle bir yurt dışı ziyaretinde oldu.
Evet, daha önce kendi imkanlarımla işte dil öğretimi almak için gittiğim Manchester Üniversitesi'nde de kendileri bizim gibi dil üniversite eğitimi alan 1416'da bu şekilde karşılaştığımız bir büyüğümüz tarafından bize bahsedildi bu program. Biz de dönüşümüzde üniversite mezuniyetimizde bir yıl vardı. Süreci araştırdık ve bu programa dahil olmaya karar verdik.
Yani çok güzel olmuş. Gidiş sürecinizden biraz bahsetseniz. Nasıl gittiniz? Yani nasıl oldu bu süreç? Oraya vardınız. Sonra kimlerle karşılaştınız? Üniversiteye nasıl kayda oldunuz? Bunlarla ilgili biraz.
Tabii ki baştan başlamak gerekirse ben özellikle belki dil eğitimi almak veya işte dilimiz yoksa nasıl gideriz diye düşüncesi olan arkadaşlar oluyor. Bizler sıfır dil eğitimiyle gittik. Biz her ne kadar 3 ay orada bulunmuş olsam da A1 seviyesinde başladık eğitimimize. Devletimiz dil eğitimi sürecinden başlatıyor aslında bu süreci.
Destek veriyor.
Tabii ki bu süreç ilk etapta eğer diliniz yoksa, iyi bir IELTS veya TOEFL puanınız yoksa sizlere önce dil eğitimi veriyor. Ben İngiltere'de yine Cambridge'de dil eğitimiyle başladım. İlk etapta buradan size bütün vize imkanlarını devletimiz tarafından sağlanıyor. Ücretleri de devlet tarafından karşılanıyor. Aynı şekilde tüm bu süreçte dil kursu ve üniversite masrafları da dahil olmak üzere. Bu şekilde ilk etapta dil kursumuzu ayarladık.
Ne kadar süresi oldu hocam? Dil kursunun?
Dil kursu yeni yönetmeliğe göre 3 ay dil kursu, 3 ayda precessional dediğimiz üniversite öncesi bir hazırlık, akademik İngilizce de olabiliyor. Eğer sizin IELTS puanınız 5,5 civarındaysa direkt precessional'a da başlayabiliyorsunuz. Dil eğitimi almak zorunda değilsiniz. Türkiye'de de ayrıca dil eğitimi imkanı sağlıyor devletimiz. Yani ilk etapta yurt dışına git, yani 5,5 alana kadar da size Türkiye'de belli üniversitelerle anlaşmaları var veya belli dil kurslarıyla siz anlaşıyorsunuz. Öncelikle Türkiye'de de bir dil eğitimi alıp daha sonra yurt dışında dil eğitimi ve ondan sonra da master veya doktora sürecine başlıyorsunuz.
Evet. Bu süreçte hocam gittiniz oraya. Milli Eğitim Müşavirlikleri devletimiz her zaman yanınızda oldu. O süreçten de biraz bahsetseniz.
Tabii ki biz buradan giderken önce kendilerine haber veriyoruz. Lakin müşavirlikler iki yerde var. Bir Londra'da, bir de Edinburgh'da olduğu için bizleri karşılama imkanları olmuyor kendilerinin. Lakin biz gitmeden önce, bizden önce gitmiş arkadaşlarımızla, tabii ki bu resmi bir bağlantı değil ama arkadaşlar
yazılı olmayan kural gibi olmuş.
Yazılı olmayan bir kural gibi nasıl bize yardımcı oldularsa biz de gelen arkadaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Bu süreçte bizden önceki arkadaşlarımıza sorduk. Nasıl ilerliyor? Hangi havalimanına inmemiz gerekiyor? Nereden daha kolay gelebiliriz şeklinde. Onlar da bize yardımcı oldular. Müşavirliklerimiz de bu iletişim bilgilerini tabii ki bizim iletişim bilgilerimiz onlar da var. Böyle bir durum olduğu zaman mesela benim üniversitem master yaptığım üniversite Warwick Üniversitesi. Kendileri de bu üniversiteye gelen arkadaşlar olduğu zaman müşavirliklere soruyorlar. Onlar da bizlere iletişime geçmeleri konusunda yardımcı oluyorlar. Bu şekilde dediğiniz gibi yazılı olmayan bir kuralla biz birbirimize yardımcı oluyoruz oralarda.
Evet. Devletimiz sağlık harcamalarınızı da karşılıyor diye biliyorum. Bunun dışında hangi harcamalarla sizin yanınızda oluyor?
Biz dediğim gibi bütün eğitim hayatımız boyunca aslında bütün harcamalarımızı karşılıyor diyebiliriz. Çünkü dil kursu süreci aynı zamanda sağlık sigortası, vize masraflarımızı bizim karşılıyor. Son zamanlarda yeni yönetmelikle birlikte eş ve çocuklarımızın da sağlık sigortalarını karşılıyor veya sağlık giderlerini karşılıyor. Bazı ülkeler sağlık sigortası yapıyor, bazı ülkeler sigorta yapmıyorsunuz, masraflarını karşılıyor. Örnek veriyorum, Amerika'da bir sigorta yapmıyorsunuz ama bir masrafı olduğu zaman eşinizin veya çocuğunuzun da bunları da devletimiz karşılıyor. Bunun yanında konferans, 2 adet konferans ücretleri var. Yani konferansa gitme, gelme, yol masrafları. Eğer dil kursundan önce, yani üniversiteden önce dil sınavına giriyorsunuz, dil sınavlarını karşılıyorlar, ücretlerini karşılıyorlar. Üniversite başvuru ücretleri var bir de. Bunlar da karşılanıyor. 2 veya 3 olması lazım. Tam olarak şu anda hatırlamıyorum. Üniversite ücretlerini de karşılıyorlar. İlk uçuşunuz, yani giderken ilk uçuşumuzu, eğitim sürecine dönerken de son uçuşumuzu yine devletimiz tarafından karşılanıyor.
Evet. Peki neden İngiltere?
Şimdi devletimiz bu konuda konuları, yani hangi alanlarda çalışmamız gerektiğini ve hangi ülkelerde çalışmamız gerektiğini kendileri belirliyorlar. Birkaç seçeneğiniz tabii ki oluyor.
Yani o seçeneklerden bahsetmiştim.
Evet, İngiltere. İngiltere'yi daha yakın olduğu için özellikle Türkiye'ye, Amerika biraz daha uzak ve eğitim anlamında İngiltere biraz daha ileride olduğunu düşündüğümüz için, oradaki üniversitelerin dünya sıralamasında daha iyi konumda olduğunu düşündüğümüz için orayı tercih ettik. Zaten sürecin başında anlatmadım ama üniversite tercihlerimiz de dünya sıralamasında ilk 500'e giren üniversiteleri tercih etmek zorundayız. Yani onun dışında herhangi bir üniversiteye gidemiyoruz. Yani iyi üniversitelere gitmekle mükellefiz bu durumda.
Evet. Peki hocam, süreç çok önemli bir ayrıntıydı. Başvuru süreci de başka bir ayrıntıydı. Bunlardan bahsettiğiniz, yazılı olmayan bir kuraldan da bahsettiniz. O çok güzel bir gelenek olmuş artık.
Evet.
Herkes bir sonraki gelene yardımcı oluyor. Çok farklı bir durum olmuş. Orası size ne kattı? Neler öğrendiniz? Ne gibi araştırmalar yaptınız?
Yani tabii ki tecrübe anlamında paha biçilemez bir tecrübeye sahip olduk. Ben şöyle söyleyeyim. Ben Artvin Borçka, Anadolu'nun bir şehrindeyim. Babam devlet memuru. Bu imkanlara ulaşıp bir yurt dışına gidip orada okuyup orada tecrübe edinmek gerçekten çok zor bir
hemen mümkün değil.
Evet, hemen hemen mümkün değil bu süreçte, özellikle son zamanlarda. Bizim orada sadece okumak değil, devletimiz burada hem kültür elçisi olarak oraya gitmemizi hem de aynı zamanda oradaki güzel özellikleri, işte eğitim anlamında olur, farklı alanlarda olur, bunları geri getirmemizi istiyor. Ben tecrübe olarak dediğim gibi yani orada ev tutmak bile ayrı bir tecrübe. Çünkü onu da
lütfen biraz ayrıntıya girer misiniz?
Evet, şimdi ilk gittiğiniz zaman buradaki gibi ev tutmak biraz kolay olmuyor açıkçası. Orada emlakçılar aracılığıyla evi tutmanız gerekiyor. Emlakçılar aracılığıyla tuttuğunuz zaman da sizden, yani bir yıllık gelirinizin belli bir oranını aşmaması gerekiyor evlerin. Ve göçmen olduğunuz için ve yeni geldiğiniz için vize anlamında da bu sefer biraz daha güven noktasında sıkıntılar yaşıyor oradakiler. Müşavirliğimiz bu konuda tam desteği var. Bize yazılı olarak bursiyer olduğumuzu ve işte tamamıyla desteklendiğimiz söyleniyor. Ancak onlar daha çok maaş anlamında bir şey. Burs yerine maaş anlamında bir şey görmeye çalışıyorlar. Ve bu süreçte 6 aylık peşin kira isteme durumları oluyor. Lakin bizi, yani benim özellikle veya bizim gibi arkadaşların şanslı tarafı orada daha önceden bulunmuş arkadaşların olması. O arkadaşlar vasıtasıyla bir şekilde biz iletişimi daha kolay hallediyoruz. Hatta bazı arkadaşlarımıza yardımcı olmuştuk. Kendileri daha henüz gelmeden biz evlerini tutma konusunda onlara yardım etmiştik. Bu süreçler biraz yorucu oluyor. Lakin oradaki arkadaşlarımızın yardımıyla biraz daha kolaylaşıyor. Onun dışında tecrübe anlamında ben üniversitede hocalarımızla bir arada faaliyetlere, projelere katılmaya çalıştım. Hiçbir şekilde kendimi sadece bir master veya bir doktora yapıyorum olarak görmedim. Aynı zamanda o kültür olarak eğitim kültürü, yaşama kültürü, efendime söyleyeyim her anlamda sıraya girme kültürü de diyebildiğimiz yani bu tarz kültürleri de almaya çalıştık. Bununla beraber
ya hayata bakış açınızı mı değiştiriyor? Yani bir muhakeme yeteneği mi ortaya koyuyor? Biraz daha açmanızı rica ediyorum.
Ben her zaman yani kendim şunu söylemişimdir. Ben Artvin'den İstanbul'a geldiğim zaman da bir ufkumuz açılmıştı. Çünkü küçük şehirden büyük şehire gelmiştik. Yine İstanbul'dan farklı bir yerlere gittiğim zaman da her şehirde aslında ufkumuzu genişleten, bize tecrübe katan çok şey oluyor. Ama yurt dışı apayrı bir dünya. Çünkü orada bir yabancısınız. Yabancı, her ne kadar dilini sonradan öğrenmiş olsanız bile bir şekilde yabancılık çekiyorsunuz ve Türkiye'yi arama, Türk arkadaşları arama konusunda yani bir selam yani yolda karşılaştığınız zaman aa işte Türk, sen Türk müsün, ben de Türk'üm yani bu gerçekten çok önemli oluyor. Tecrübe anlamında da gerçekten ufkumuzu açıyor. Biz her zaman şunu örnek alıyoruz yani sadece Batı medeniyetini örnek alalım, tamamıyla Batı'dan her şeyi alalım diye bir düşünceye sahipiz. Bir ayağımız her zaman burada, diğer ayağımızı da diğer kültürleri öğrenme amacıyla dışarıda olması gerekiyor. Bu anlamda hem kendi kültürümüz hem farklı kültürleri harmanlayarak ülkemize daha fazla neyi katabiliriz konusunda tecrübeler edinme konusunda gayret sarf ettik.
Siz Türkiye'siniz, Türkiye'sizsiniz ve insanlar sizi öyle görüyor. Baktıklarında sizin hal ve hareketleriniz, davranışlarınız, başarınız, ya evet Türkler böyle diyebilir. Aa, Türkler de gerçekten böyleymiş diyebilirler. Yaptığınız küçücük bir hata bile Türkiye'ye mal olabiliyor. Kültür elçisisiniz aynı zamanda. Neler yaptınız bu konularda ve neler söyleyebilirsiniz bizi dinleyen öğrencilerimize?
Ya tabii ki çok büyük bir sorumluluk. Bundan yani çünkü devletimiz bizim bir kere arkamızda. Biz her üniversitede bazı ara dönemlerde müşavirimiz gelip üniversiteyi ziyaret ediyor. Tabii müşavirimiz oradaki kurum amirleriyle birlikte hani bu ziyaretleri gerçekleştiriyor ve geldikleri zaman şunu fark ediyorduk. Yani onlar şunu fark ediyordu. Bu öğrenciler özel, Türkiye'den gelmişler. Türkiye bunları destekliyor. Arkalarında bir devlet var ve yani bu konuda biz de bu sorumluluğunun farkında olup ona göre hareket ediyorduk. Tabii orada özellikle bizim yemek kültürümüzden arkadaşlar genelde bu konuda bir kültür elçiliği yapmaya gayret gösterdiler. Yemeklerimiz çok güzel malumunuz. Arkadaşlarımızla birlikte bazen işte toplantılar oluyor bu diğer kültürlerinde yemeklerini sergilediği biz Turkish Society dediğimiz gruplarımızla bu konuda faaliyetler düzenleniyordu, kermesler düzenleniyordu. Özellikle son deprem olayından sonra biz çok yüklü bir miktarda kermes düzenledik ve çok güzel paraları Türkiye'ye gönderdik. Çünkü arkadaşlarımız bu konuda çok hassastılar. Bizim hassasiyetimizi gören diğer toplumlar da kermesimizi de bize yardımcı oldular.
Onlar nasıl karşıladılar bu yaptıklarınızı? Yani deprem dünya çapında çok büyük bir etki yarattı.
Evet.
Sizin bu kermeste canhıraç bir vaziyette çaba sarf etmeniz, devletinizin yanında olmanız, bu süreçte onların tarafından acaba nasıl karşılandı, nasıl görüldü? Bunlardan da biraz bir iki cümleyle bahsetmenizi rica edeceğim.
Tabii çok duygusal bir ortamdı. Biz depremin ilk anından itibaren acaba ne yapabiliriz diye arkadaşlarımızla özellikle eşlerimiz yani tabii yemekleri biz çok fazla becerikli değiliz eşlerimiz daha becerikli bu konularda. Eşlerimiz bir araya gelip acaba neler yapabiliriz diye kermes düzenlemek istediler. Biz de okulda gerekli izinleri almak için diğer tarafta biz bu çalışmaları yaptık. Yani çok duygusal bir süreçti o süreç. Nasıl karşılandı konusu da gerçekten hem Türk yemeklerinin çok yani lezzetli olması hem de bir deprem süreci olmasından dolayı normal şartlarda örnek veriyorum 1 liralık bir ürünü kendileri ücret sormadan bir miktar para yardımı yaparak karşılıyorlardı. Yani orada bir alışverişten ziyade bir yardım toplanıyordu. Yani biz bir şey aldık ama bu miktar fazlasını vermek istiyoruz diye. O süreçte çok yardımcı oldular ve daha sonra da diğer işte Türk Society arkadaşlarımız da diğer öğretmen yani bizim gibi Türk olup orada akademisyen olan ve daha doğrusu oradaki yönetiminden olan arkadaşlar da yani bunu çok takdir ettiler. Onlar da diğer yabancı arkadaşlarını getirerek onlara da hani katkı sağladılar. Onlar da hani bu duygusal ortamdan etkilenmişler ve yani sizin böyle bir arada durmanız gerçekten çok güzel diye bizlere bir geri dönüt vermişlerdi.
Peki. Hocam doktorayı verdiniz. Savunma bitti.
Evet.
Ne hissettiniz?
Yani şöyle söyleyeyim, benim için bu süreç çok önemliydi. Yani üzerimizden 6 yılın yorgunluğu bir anda hafifledi diyebilirim. Yani çok çünkü zor bir süreç, özellikle evli ve çocuklu bursiyerler için bu daha da biraz daha zorlu bir süreç. Tabii bu zor dediğime bakmayın ya, zor deyip de kimseyi oraya ne diyeyim negatif bir şey
algılamasınlar.
Hı-hı. Yani zor ama çok tatlı bir yorgunluğu üzerimden atmanın keyfini yaşamıştım doktorayı verdiğimde ve doktora mezuniyetimin geldiği gün belki unutulmaz anılarımdan bir tanesi bu olabilir.
Soracaktım o soruları da hemen bağlamış oldunuz.
Evet,
çok güzel.
Doktora mezun olduğum gün kız çocuğum dünyaya geldi. Aynı tarihler şu anda diplomamda ve çocuğum
tam unutulmaz bir anı
evet,
olmuş.
Evet, çok unutulmaz bir anı. O benim için gerçekten güzel bir süreçti.
Yani muhteşem, katlanmış.
Evet.
Öyle. Darısı bize diyelim hocam.
İnşallah.
Biz de son dönemdeyiz. Peki hocam, unutamayacağınız anılardan bir tanesini paylaştınız. Evet. İkincisini de alalım, sonra başka bir soruma geçeceğim.
Bir diğeri de bu dediğimiz gibi deprem sürecinde bir arada olmamız arkadaşlarımızla özellikle hangi nasıl diyeyim politik görüş veya hangi dine mensup olduğu
hiç önemli
olmadan biz bir araya geldik arkadaşlarımızla ve bu süreci o şekilde yürüttük. Bu bizim için ya benim için gerçekten çok önemliydi çünkü uzaktık deprem bölgesine. Türkiye'yi her ne kadar televizyonda gördüğünüz şeyle yaşadığın yani orada o ortamda bulunmanız gerçekten farklı anlamı olarak bunu anlayamıyorsunuz. Ama biz o süreçte bunu hissettik gerçek manada bunu hissettik. Çünkü arkadaşlarımızdan vefat edenler oldu, yakınlarından vefat edenler oldu. Bizler hani canhıraç bir şekilde bakın biz yurt dışındayız nasıl yardımcı olabiliriz, ne yapabiliriz? Tabii depremin ilk anında onlar da çok fazla geri döndü. Çünkü her şeye ihtiyaçları vardı o süreçte. Evet. Ve biz sadece kermes değil... Ben çocuğum hani kreşe gidiyordu. Kreşte de velilere söyleyerek hani kullanmadıkları temiz deprem bölgesinde kullanılabilecek çocuklar için ihtiyaç olabilecek battaniyedir efendime söyleyeyim kalın
çocuk giysileri olabilir.
Çocuk giysileri, montları. Bunları da topladık. Bunları da hani yardımcı olmak maksadıyla tabii bunlar müşavirliğimiz konsolosluklar aracılığıyla Türkiye'ye iletmeye çalıştık. Ya bu süreç yani pandemi de süreci de yaşadık. Pandemi süreci de çok zor bir süreçti. Biz burada zor bir süreç yaşamıştık ama yani bu biz bir şekilde bunu atladık ama deprem sürecinde bu şekilde bir arada olmamız şunu gösterdi. Çünkü arkadaşlarımızla bazen oturduğumuz ortamlarda siyasi tartışmalar yapıyorduk. Efendime söyleyeyim işte ülkemize nasıl katkı sağlayabiliriz bu konuda konuşuyorduk. Dini anlamda işte dindar olmayan bazı yabancı arkadaşlarla da bu konuları konuşuyorduk. Ama böyle bir zaruri durumda bir araya gelebilmemiz, tek bir noktada
kenetlenebilmemiz çok önemli
hocam. Gerçekten çok önemliydi. Hem orada yaşayan Türkler açısından, hem orada yaşayıp da akrabalarından vefat eden arkadaşlarımız için yani bu çok önemli bir süreçti.
Dönüşünüze gelelim. Döndünüz Türkiye'ye. Bu süreçte tabii göreve de başlıyorsunuz. Bu süreci de biraz anlatır mısınız? Acaba nasıl oldu? Nasıl başvuru yapıyorsunuz? Arkadaşlar zaten bunları bilerek gidiyorlar. Bir de sizin ağzınızdan dinleyelim bunları. Sonrasında orada farklı bir sorum olacak size.
Tamam. Mezun olduğunuz resmi olarak size iletildiğinde yani geçici mezuniyet belgesini aldıktan sonra bakanlığımızın ilgili birimine gidiyorsunuz. Yurtdışı öğrenim sonrası işlemler daire başkanlığı var. Orada belgeler var. O belgeleri teziniz, işte geçici mezuniyet belgeniz, transkriptiniz topluyorsunuz. Bunları veriyorsunuz. Diyorsunuz ki ben artık döndüm. Görev talebinde bulunuyorum diyorsunuz. Onlar belgelerinizi inceleyip görev talebi sürecini başlatıyor. Personel daire başkanlığına sizin yazınızı iletiyor. Daha sonra bir güvenlik soruşturması geçirdikten sonra görevinize başlıyorsunuz.
Evet. Kalmayı düşündünüz mü?
Bu çok geldi bu soru bana. Çünkü oradaki evet orada imkanlar Türkiye'ye göre daha geniş ve iş imkanları da var. Arkadaşlarımızdan iş teklifi alanlar da oldu. Bizler de iş teklifi aldık. Lakin bu süreçte ben her zaman, ben biraz belki duygusal birisi olduğum için, bu bir vefa borcu olduğu için ben devletim beni oraya göndermiş, bu kadar imkanı sağlamış.
Niçin göndermiş?
Ya bu süreçte bir vefa örneği göstermek amacıyla ben hiçbir zaman kalmayı düşünmedim. Gittiğim ilk günden itibaren ilk gün biraz daha tabii ki imkanlar kıymetliydi. Son güne kadar hiç dönme kalma fikrine girmedim. Birkaç teklif de oldu. Lakin dediğim gibi biz bir amaç uğruna oraya gönderiliyoruz. Yani bizim devletimiz bize ya siz oraya okuyun, orada da kalın. Biz size yani siz tazminat sürecimiz var tabii burada eğer orada kalırsanız. Tazminatınızı ödeyin, kalın diye bir hani göndermiyor bizi oraya.
Kesinlikle.
Bu bir süreç. Tazminatını ödeyen iş teklifleri alan arkadaşlarımız da onlar da oldu. Ama dediğim gibi bu süreçe maddi olarak hiçbir zaman bakmamamız gerekiyor. Bu tamamıyla ülkemize gönül. Evet, ülkemize gönül yani gönül olarak dediğim gibi ya yani şu vefa bence tam
bir ümit bağlanıyor
gerekiyor.
Değil mi size?
Evet, tabii
bir
ki.
Bir ümit bağlanıyor. İşte girişte de söylediğimiz gibi bir amacı olmalı insanın. Bir ufku olması lazım, bir ülküsü olması lazım. Bize faydalı olun diye gönderiyor. Evet. 160 yıldır bu böyle devam ediyor. Cumhuriyetten sonra 1416 kanunu çıkartılıyor ve Atatürk zamanından bu tarafa zeki, başarılı olan öğrenciler gönderiliyor.
Evet.
Ve niçin gönderiliyor? Amacı ne? Az önce söylediğiniz gibi orada kalsınlar. Biz buradan bu kadar milyonlarca insanın parasından size destek verelim. Milyonlarca lira para harcayalım size. Siz de orada kalın. Asla böyle bir şey söz konusu değil. Olması gereken oradaki tecrübeleri edinin. Gelin burada Türkiye'ye faydalı olun. Bir ufuk açın, vizyon açın, o tecrübelerle gelin burada bir harmanlama yapın. Buradan oraya götürdükleriniz olacak, oradan buraya getirdikleriniz olacak. Elbette tam anlamıyla bir Batı kültürünü istemiyoruz, böyle bir şey söz konusu değil. Bizim kültürümüz var, binlerce yıllık bir medeniyetiz. Baktığınızda bunun harmanlanması, tam anlamıyla güzel bir şekilde öğrencilere aktarılması gerekiyor. Siz de işte biz size ümit bağlıyoruz, umut bağlıyoruz. Siz bizim ümidimiz ve umudumuzsunuz. Söylediklerinize sonuna kadar katılıyoruz.
Teşekkür ederim. Bu süreç dediğiniz gibi bu anlamda önemli. Ya bir örnek daha vereyim başka bir arkadaşımızdan. Gerçekten bu sürece başlayacak arkadaşlar için hiçbir İngilizcenin iyisini bilmeyen bir arkadaşımız vardı. Bu arkadaşımız bu süreçte devletimizle birlikte başladı. Dilini öğrendi. İngiltere'nin en iyi üniversitelerinden birinde ders verdi. çok da güzel bir teklif aldı. Hatta kendi yani vize konusunda da herhangi bir sıkıntısı olmamasına rağmen şunu söyledi. Ben oradaki öğrencileri okutmak için gönderilmedim. Ben bunu, imkanlar burada daha kısıtlı olsa da Türkiye'de kendi vatandaşımın, kendi öğrencilerimi eğitmek amacıyla buraya geliyorum dedi. Yani dediğim gibi bu vefa örneği, bu anlayışla biz oralara gönderiliyoruz. Aynı anlayışla da geri dönmemiz çok önemli olduğunu düşünüyorum.
Evet, gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Eksik olmayın. Son cümlelerinizi alalım. Birlikte toparlayalım, veda edelim. Hı-hı. Neler söylemek istersiniz son olarak bizi dinleyen öğrencilere?
Şöyle başlayayım. Yani bu süreç gerçekten Türkiye'de eğitim anlamında bizlere bu imkanları sunan devletimize özellikle yani bu imkan çok önemli bir imkan. Bunu kullanarak yurt dışına gitmeleri, burada sadece bunu bir eğitim alma, işte kendilerini geliştirme değil, aynı zamanda orada eğitimin dışında elçi olarak ne götürebilirim, ne alabilirim, bunun düşüncesinde olarak bu işe girmelerini tavsiye ederim. Tabii ki bu süreçte dediğim gibi farklı bir şehre bile gitseniz o şehirde nasıl söyleyeyim alışmanız zaman alıyor. Yani kaldı ki siz başka bir ülkeye gidiyorsunuz. Dilini sonradan öğrendiğiniz bir ülkeye, kültürünü henüz öğrenmediğiniz bir ülkeye Hı-hı. gidiyorsunuz. Bu süreçte de gitmeden önce dediğim gibi oradaki arkadaşlarımızla iletişime geçebilirler. Oradaki arkadaşlarımız da biz kendileri gibi tecrübesizdi. Tecrübeli arkadaşlara sordular. Daha önce de söylediğim gibi. Ya, bu süreçte hiç çekinmeden müşavirliklerimizden iletişim bilgilerimizi alabilirler. Biz döndük artık burada çalışıyoruz. Yerimiz belli, yurdumuz belli. Bize de ulaşabilirler. Biz de kendilerine bu konuda yardımcı olabiliriz. O anlamda hiçbir şekilde korkmadan, yani cesaretli bir şekilde, çünkü arkalarında devletin olduğunu her zaman bilmeleri...
Çok güçlü bir devletimiz var.
Evet, güçlü bir devletimiz
var. Her noktada yanınızda olan bir devletimiz var. Gerçekten çok güzel cümleler, çok hoş cümleler. Varsa tamamlamak gerekirse onları da söyleyin. Programa birlikte veda edelim hocam.
Tamam. Dediğim gibi... Ben çok teşekkür ediyorum özellikle sizlere de bu farkındalık demek istiyorum buna. Farkındalığı yaptığınız için. Çünkü ben ilk bu işe başlarken bu programdan haberim yoktu. Üniversite 3. sınıf öğrencisiydim ve bu programdan haberim yoktu. Bir vesileyle nasip oldu, karşılaştık bir büyüğümüzle, bizim gibi bir büyüğümüzle. Bu süreci öğrendik. Bu anlamda siz bu farkındalığı oluşturduğunuz için size çok teşekkür ediyorum. Tabii ki en büyük teşekkür devletimize, bizleri ve özellikle tabii ki milletimize bizlere bu imkanları sundukları için çok teşekkür ediyorum.
Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Uzmanı Doktor Mehmet Akif Şentürk. Çok teşekkür ederiz. Keyifli bir sohbet oldu. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık, buraya kadar geldiniz. Efendim, programı bitiriyoruz. Programı hazırlayan Melda Alpay, program sunucunuz ben Mustafa Söylemez. Haftaya farklı bir hikayeyle karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim.
Bir adım ileri.